bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Hukuk Başlangıcı. Profesör Doktor Turhan Esener, 1. kaset, 1. yüz, Alkım Yayınları, Aralık 1998, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Bahar Özdemir. Ön Söz. Hukuk Başlangıcı dersleri başlığını taşıyan kitabımızın ikinci baskısında, birinci baskıdaki sistem ana hatlarıyla muhafaza edilmiş olmakla beraber, bu defa daha geniş bir bibliografyadan yararlanılmış ve mümkün olduğu kadar fazla ayrıntıya girmeden hukukun çeşitli dallarındaki temel kavramlar üzerinde durularak orijinal bir inceleme yapmak amacı güdülmüştür. Bu kitap, bir taraftan hukukun genel teorisi üzerinde bir fikir vermenin, diğer taraftan ideal hukukun gerçekleşmesi için kullanılan yöntemler üzerinde çalışmanın geniş bir hukuk kültürü gerektirdiğinin bilinci içinde hazırlanmıştır. Bu emek ve çalışma öğrencilerimize ve hukuk konusunda bilgi sahibi olmak isteyenlere yararlı olabilirse amacına ulaşmış olacaktır. Bu kitabın baskısını titizlikle gerçekleştiren Alkım Yayın Evi'ne ve en başta Aynur Besli olmak üzere değerli personeline teşekkürlerimi sunarım. Giriş, hukuk başlangıcının konusu ve önemi. Hukuk başlangıcı, hukukun temel kavramları, hukukun ne olduğu ve nasıl olması gerektiği konularında hukuka yeni başlayanlara bilgi verilmesini amaçlar. Hukuk başlangıcı içeriği bakımından çok yönlüdür. Gerçekten hukuk, üzerinde inceleme ve uzmanlık konularını oluşturan pek çok hukuk dalını kapsamaktadır. Bu bakımdan hukuk başlangıcının konusunun sınırlanması ayrı bir önem taşımaktadır. Hukukun çeşitli dal ve konuları üzerinde yayımlanmış bulunan pek çok esere başvurmak mümkündür. Hukuk eğitimine yardımcı olabilmek amaç ve arzusuyla hazırlanmış olan bu kitapta, hukukun çeşitli dallarına kısaca değinildikten sonra, hukuka toplu bir bakış açısı altında hukukun genel kavramlarının bir sistem içinde incelenerek açıklanmasına çalışılmıştır. Tecrübeler şunu göstermiştir ki, hukukun temel kavramlarının iyi bilinmesi, hukuk kültürünü zenginleştirdiği gibi, hukukun kendisine özgü, hukuki düşünce ve mantığının kazanılmasında önemli rol oynamaktadır. Hukuki düşünce ve bilgiye sahip olan bir kimse, karşısına çıkan hukuki problemlerin çözümünde hukuka uygun, amaca elverişli ve sağlam hukuksal gerekçelere dayanan kabul edilebilir çözüm yollarını araştırabilmekte ve bulabilmektedir. Hukuk başlangıcında kullanılacak metodu saptamak zordur. Hukuku, hukuk başlangıcı yönünden bir bütün olarak ele aldığımız için belki de klasik özel hukuk kamu hukuku ayrımını da bir ölçüde aşarak hem kişi menfaatleri ve hem de toplum yararlarını koruyan hukuk kurallarını bir çerçeve içinde incelemekte yarar görülmüştür. Bununla birlikte Roma-Cermen hukuk sisteminin hukuk ilmi ve özel hukukun genel teorisi üzerindeki büyük katkısını göz önünde tutarak eğitim açısından özel hukuk alanında çoğunlukla kamu hukukunda da geçerli olan kavramlara yer vermek gerekmektedir. Yürürlükte bulunan hukuk kurallarının işlevi, özellik ve nitelikleri, yaptırımı ve dolayısıyla tazminat ve geçersizlik kavramları üzerinde temel bilgileri, hukukun kaynaklarını ve uygulanmasını, hukuk dallarına tecavüz etmemek kaygısıyla kısa da olsa değinmek zorunluluğu vardır. Bundan başka uluslararası sözleşmelerde yer alan hükümler sözleşmeci devletin onayı ile ulusal mevzuata girerek iç hukuk kuralı niteliğini kazandığından hukuk başlangıcı kısa da olsa bunlara da değinmelidir. Fakat hukuk eğitimi sadece yürürlükte bulunan hukuk kurallarına ilişkin temel kavramların incelenmesinden ibaret değildir. Bunlar kadar önemli olan bu hukuk kuralları üzerinde kıymet hükmü vermek ve olması gereken hukuk üzerinde ayrıca durmak gerekir. Gerçekten yürürlükte bulunan bir hukuk kuralını en iyi sanmak yanlıştır. Böyle bir hukuk kuralı olsaydı her hukuk sistemi bu kuralı benimser ve başka yarayışlara da gerek kalmazdı. Toplumun ihtiyaçları sosyal ilişkilerde, ticarette ve teknik alanlarda o kadar hızlı bir şekilde gelişmektedir ki bu gelişmelere uygun hukuk kurallarının da aranarak bulunması gerekir. Öyleyse hukukun oluşumunda geleceğin hukuk kurallarının nasıl olması gerektiği konusu üzerinde durmak kaçınılmazdır. Ahlaksız bir hukuk düşünülemeyeceğine göre her şeyden önce ahlak kurallarının göz önünde tutulması zorunludur. Bunun için hukukun amacı ve ideali olan adalet, hakkaniyet ve eşitliğin sağlanması, insan haklarına saygı, toplumdaki hukuka güvence hissinin oluşması, devletin bir hukuk devleti olması gibi kurallar, hukuk başlangıcının inceleme konusu içinde yer almaktadır. Bu konularda hukuk tarihi, hukuk felsefesi ve karşılaştırmalı hukuktan yararlanmak gerekir. Mutlak adalet ancak Tanrı'ya özgü olmakla beraber, adalet, hakkaniyet ve insan haklarının sağlanması konularında Tanrı insanlara çalışma ve araştırma gücü vermiştir. Hukuk başlangıcı ve dolayısıyla hukuk eğitimi bu gücün kullanılmasında yardımcı olmayı amaçlar. Bölüm 1. Hukuk Kuralları 1. Hukuk Düzeni ve Hukuk Kurallarının Özellikleri 1. Toplumsal İlişki ve Hukuk Kuralları 1. Hukuk ve Toplumsal İlişki Toplum ile hukuk arasında yakın bir ilişki vardır. İnsanlar, yaratılışları gereği çok eskiden beri bir toplum içinde yaşamışlardır. Toplum, aralarında karşılıklı sosyal ilişki ve dayanışma bulunan insanlardan oluşur. Eski çağ düşünürlerinden Aristoteles, insanı toplumsal bir yaratık olarak nitelemiştir. İnsanlar, belirli bir şekilde örgütlenmiş bir toplum içinde yaşamışlardır. En eski dönemlerde dış tehlikelere karşı güvence sağlamak amacıyla küçük gruplar içinde yaşayan insanlar, sonraki dönemlerde yardımlaşma ve dayanışma fikrinin de gelişmesiyle daha büyük topluluklar meydana getirmişlerdir. Hukuk düzeni, bir toplum içinde yaşamak ihtiyaç ve zorunluluğunu duyan insanlar tarafından oluşturulmuş sosyal bir olgudur. Bu bakımdan denebilir ki, hukukun geçmişi, insanlığın geçmişi kadar eskidir. İnsan topluluğunun bulunduğu her yerde hukuk var olmuştur. Ibi societas, ibi eius. Başka bir deyişle, hukuksuz bir toplum veya toplumsuz bir hukuk düşünülemez. Dipnot, hukuk ile toplumsal düzen arasındaki ilişki için bakınız Çağıl O.M. Hukuk ve Hukuk İlmine Giriş 1971 sayfa 20 V.D. Edis'e Medeni Hukuka Giriş 1983 sayfa 5. Bir geminin batması sonucu bir adada tek başına yaşadığı farz edilen Robinson Crusoe'nun yaşam öyküsü bir hikayeden başka bir şey değildir. Tek başına yaşayan bir insan söz konusu olursa hukuk düzenine ihtiyaç olmayacaktır. Çünkü onun ihlal edeceği başkasının hak ve hürriyeti mevcut olmayacağından hukuka aykırı davranması da söz konusu olamaz. 2. Hukuk düzeni. Toplum içinde yaşayan insanların aralarında kurarak gerçekleştirdikleri ilişkiye toplumsal veya sosyal ilişki denilir. Hukuk, toplumsal ilişkinin bir düzene bağlanmasını amaç edinmiştir. Bir toplumda yaşayan insanlar arasında mevcut olan sosyal ilişki keyfi olarak sürdürülemeyeceğinden bir düzeni gerektirir. Bu düzeni ise hukuk kuralları, normları sağlar. Toplumun devamlılığı ve huzuru için o toplumda yaşayan insanlar arasında güvence ve dayanışmanın sağlanması, fedakarlıkların karşılıklı olması, çarpışan kişisel menfaatlerin adalete uygun biçimde dengelenerek bağdaştırılması için düzenleyici kurallara ihtiyaç vardır. Toplum içinde yaşayan insanların uymak zorunda oldukları kurallara yaşam kuralları veya düzenleyici kuralları denir. Toplumsal düzeni oluşturan kuralları hukuk dışı toplumsal kurallar ve hukuk düzeni kuralları olmak üzere ikiye ayrılır. Hukuk dışı düzen, din ve ahlak kuralları tarafından, hukuk düzeni ise hukuk kuralları aracılığıyla sağlanır. O halde toplum içinde yaşayan fertlere insanca yaşama olanağını, sosyal barış ve kişi güvenliğini sağlayan, devlet gücüyle donatılmış hukuk kurallarından oluşan düzene hukuk düzeni denir. Bir toplum içinde bir arada yaşayan insanlar arasındaki ilişkiler ancak o toplumun hukuk düzenini oluşturan hukuk kurallarına riayet edilmesi sayesinde bir düzen içinde cereyan eder. Bu bakımdan hukuk düzeni bir toplulukta huzur, barış ve güvence içinde yaşamanın başlıca şartıdır. Hukuk düzeni, sosyal hayatın ihtiyacı olan barışı, insan haklarını ve hürriyeti sağlamak ve bunların sınırını çizmek amacıyla toplumun zorunlu olarak oluşturduğu hukuk kurallarının meydana getirdiği bir düzendir. Bu bakımdan hukuk düzeni, kanunların tanıdığı yetkilerin, koyduğu yasak ve emirlerin toplamıdır. Bu düzen sayesinde toplumda yaşayan insanlar arasında ortak amaç olan sosyal menfaatin gerektirdiği güvence ve dayanışma sağlanmış olur. Her insan topluluğunun kendisine özgü bir hukuk düzeni vardır. Hukuk düzeninin amaca elverişli olarak kurulamadığı bir toplumda yaşayan insanlar arasındaki sosyal ilişkiler düzensiz ve belirsiz olur. Bir toplumda hukuk düzeni ne kadar iyi kurulmuşsa o toplum o kadar çabuk barış ve refaha kavuşur. Aksi halde ise o toplum düzensizlik ve belirsizlik, anarşi sebebiyle diğer toplumlardan geri kalmaya mahkum olur. Devlet düzeni hukuk düzeninden farklı bir kavramdır. Devlet düzeni, devlet içinde yer alan kamu kuruluşlarının otorite bakımından bir hiyerarşik silsileye tabi olmasını ifade eder. Bu silsilenin başında devlet iktidarı, egemenlik gelir. 3. Hukukun tanımı. Hukuk çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Bunun sebebi hukukun toplumda oluşan gelişim ve değişimleri izlemek zorunda olduğundan, değişken bir kavram niteliğini taşımasındandır. Burada önemli olan ilke toplumu oluşturan ögelere hukukun üstünlüğünü egemen kılmaktır. Hukuk düzeninin amaca yer ve zamana göre geliştirilerek yenilenmesi, hukukta reform, hukukun kesin bir tanımının yapılmasını güçleştirmektedir. Bununla birlikte bazı ortak unsurlardan hareket ederek hukuku örgütlenmiş bir toplum içinde yaşayan insanlar arasındaki hukuki ilişkileri düzenlemek, kişilerin hukuki güvencesini ve insan haklarını sağlamak amacıyla oluşturulan ve devlet gücüyle desteklenen bağlayıcı, genel ve devamlı hukuk kurallarının bütünüdür şeklinde tanımlayabiliriz. Terim olarak hukuk, hak kelimesinin çoğulu olduğundan haklar anlamını taşır. Diğer bir anlamda hukuk terimi, toplum hayatını düzenleyen hukuk kurallarının bütününü ifade etmek için kullanılmaktadır. Türk hukuku veya Alman hukuku gibi. Hukuk teriminin bazen de eski dost ilişkilerini göstermek için kullanılmakta olduğu görülmektedir. A ile B'nin eski hukuku vardır gibi. Amerikalı bir hukukçunun yazdığı gibi, dipnot, Friedman, Introduction to American Law, 1997, sayfa 16-17. Hukuk terimi hukuk kurallarının üzerine konulmuş bir etikettir. O halde bu etiketin altında yer alan hukuk kurallarının özellik ve niteliklerinin incelenmesi gerekir. 4. Hukuk kurallarının özellikleri. Hukuk düzeni hukuk kuralları ile sağlanır. Hukuk düzeninin sağlanması için toplumun hukuk kuralları ile donatılmış olması gerekir. Belirtmek gerekir ki hukuk kuralları adaleti sağlayıcı nitelik taşımalıdır. Çünkü adalet gerçek bir sosyal zorunluluktur. Adaletsizlik ise ciddi kargaşaların tohumudur. Dipnot, Vail, Droit Civil Introduction General, 1973, N4, S4. Hukuk kurallarının özelliklerini hukukun tanımından hareket ederek aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz. A. Hukuk kuralı bir sosyal davranış kuralıdır. Davranış, insanın organları vasıtasıyla yaptığı fiil ve hareketler, başka bir deyişle dış dünya üzerinde meydana getirdiği etkinliklerdir. Hukuk kuralları dışa vurulmuş faaliyet ve hukuki ilişkileri düzenlemek amacını güder. Hukuki ilişki, hak sahibiyle yükümlü kişiyi birbirine bağlayan hukuki bağdır. İnsan davranışlarını hukuka uygun davranışlar ve hukuka aykırı davranışlar olmak üzere ikiye ayrılır. Hukuk düzeninin onaylamadığı davranışlar hukuka aykırı fiillerdir. Bunlara haksız fiil denir. Davranış, kişinin borcunu yerine getirmemekten ibaret ise akde aykırılık söz konusu olur. Davranış, bir kanun hükmünü ihlal ediyorsa buna kanuna aykırılık denir. Davranış kurallarını analiz eden Kelsen, dipnot, Kelsen Knight, Pure Theory of Law, 1967, sayfa 32. Bir davranış kuralının bir kimseden pozitif bir davranışta bulunmasını, borçlunun alacaklısına borcunu ödemesi gibi. Diğer yönden de belirli bir davranıştan kaçınmasını, başkasının malına zarar vermemek gibi. İstemek biçiminde ortaya çıkabileceğini belirtmiştir. Davranış kuralı bazen kişiden toplum yararına bir davranışta bulunmasını da isteyebilir. Askerlik görevinin yerine getirilmesi gibi. Kelsen'e göre borçluya borcunu ödemesini emreden hukuk kuralı bununla sadece alacaklıyı değil, toplumun ekonomik sistemini de korunmak amacını izler. B. Hukuk kuralı bağlayıcı bir karakter taşır. Genel olarak denebilir ki hukuk kuralı izin verir, ödüllendirir, emirler verir, yasaklar koyar veya cezalandırır. Yasaklayıcı kurallar ilke olarak başkalarının menfaatini korumak amacını izler. Dipnot, Mazo, Şaba, No 4, sayfa 16. Emirler kişi için bir yükümlülük teşkil ettiği halde müsaade kişiye belirli hareketi yapmak serbestisini verir. Örneğin sokaktaki trafik lambasının kırmızı yanması otomobiller için geçit yasağı koyduğu halde karşı kaldırıma geçmek isteyen yayalar için geçme müsaadesi verir. İzin bazen bir yasağın istisnasını teşkil edebilir. Örneğin avlanma yasağı süresinin dışında avlanan kimseye veya meşru müdafaa durumunda adam öldüren kimseye ceza verilmez. Verdiği zarardan dolayı tazminat vermesi gerekmez. Bunun sebebi yapılan fiilin hukuka aykırı olmamasından ileri gelir. Hukuku, kuralının bağlayıcı özelliğinin kapsamı değişik şekiller gösterebilir. Örneğin, vergi yükümlüsü vergisini zamanında ödemekle yükümlüdür. Doktor, hastasını gerekli özeni göstermek suretiyle tedavi eder. C. İlke olarak hukuk kuralı zorlayıcı bir nitelik taşır. Bunun sebebi adaletin sağlanmak istenmesidir. Bir hukuk kuralına aykırı hareket edilmesi halinde o kuralın arkasındaki devlet gücü uygulanarak hukuk kuralını ihlal eden kişiye yaptırım uygulanır. Dipnot Obert Introduction Odoro 1990 S225 No 22-24'te yaptırımı ifa, tazmin ve ceza olmak üzere 3 fikir etrafında toplamaktadır. Yine bakınız Bilge, Hukuk Başlangıcı 1986, sayfa 28, Edis, S8, Malinvo, P Introduction, Eloto, Dudro 1990, S9-14, Mazo, Şaba, Introduction, Elletüt, De, Dro 1991 S19 No 4. O halde yaptırım hukuk kuralının verdiği emrin yerine getirilebilmesinin sonucuna ilişkin bir zorlama aracıdır. Bu yaptırım ihlalin sonuçlarını ortadan kaldırmak için zorla icra ile borçlunun mallarına el konulması, ihlal sebebiyle verilen zararın tazmini veya ihlal eden kişinin kişiliği üzerinde ceza, hapis, gözaltına almak gibi veya yapılmış işlemin iptali, geçersiz kılınması gibi bir hukuki sonuç doğurur. Acaba devlet hukuk kuralını ihlal ederse ona karşı yaptırım kullanılabilecek midir? Bir hukuk devletinde ihlal teorik bakımdan söz konusu olmaz. Çünkü hukuk devleti dürüst bir tüzel kişi olarak hukuka uygun hareket eden bir devlettir. Hukuk kurallarına uyma zorunluluğu hukuk devleti kavramının bir gereğidir. Hukuk kuralları günlük hayatın o kadar içine girmiştir ki, bunların varlıklarını hukuk düzenine karşı bir harekette bulunduğumuz zaman veya başkası tarafından aleyhimize olarak kullanıldığı hallerde kolaylıkla fark ederiz. D. Hukuk kuralı soyut ve geneldir. Hukuk kuralı belirli olay ve kişilere değil, aynı durumda olan herkese uygulanır. Bu bakımdan kişiler arasında dil, din, ırk, renk, cinsiyet, sosyal durum farkı gözetilmez. Hukuk kuralının genel olması kişisel ayrımlara karşı bir güvence teşkil eder. Bu güvencenin en açık örneği kişilerin kanun önünde eşit olmasıdır. Kanun önünde eşitlik ilkesi. Ancak genellik ilkesi bazı kuralların belirli nitelikteki insanlara uygulanmasına engel olmaz. Örneğin, bazı kurallar belirli yaştaki veya cinsteki kişilere uygulanır. E. Hukuk kuralı devamlılık gösterir. Bundan amaç, bir hukuk kuralının yürürlüğe girdikten sonra yürürlükten kaldırılmasına kadar uygulanabilir olmasıdır. Bir hukuk kuralının seyrek aralıklarla uygulanabilir olması onun devamlılık karakterini bozmaz. Mesela anayasamızda Cumhurbaşkanı'nın 7 yılda bir seçilmesini öngören hüküm, 7 yılda bir uygulanabilecek olmasına rağmen devamlılık gösteren bir hukuk kuralıdır. 5. Hukuk kurallarının nitelikleri, emredici ve yedek hukuk kuralları. Hukuk kuralları niteliklerine göre aksi kararlaştırılamayan kurallar ve aksi kararlaştırabilen kurallar olmak üzere ikiye ayrılır. Aksi kararlaştırılamayan hukuk kuralları, emredici hukuk kuralları, aksi kararlaştırılabilenler ise yedek hukuk kurallarıdır. Yedek hukuk kuralları da tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları olmak üzere ikiye ayrılır. Bundan başka bir hukuki kavramın anlamını, kanuni unsur ve şartlarını belirten kurallara da tanımlayıcı kurallar denir. A. Emredici hukuk kuralları. Emredici hukuk kuralları, kanunlarda yer alan, uyulması zorunlu ve kişiler tarafından aksinin kararlaştırılmasının mümkün olmadığı kurallardır. Başka bir deyişle, kişiler kendi iradeleri ile emredici nitelik taşıyan hukuk kurallarını değiştiremezler ve bertaraf edemezler. Aksi halde yapılan işlem hukuka aykırı olduğu için geçersiz olur. Kamu düzeni, kavram olarak toplumun temel yapısı ve örgütünü, toplum yararını ve genel ahlakı koruyan hukuk kuralları ile düzenlenmiş olan düzenin bütünüdür. Öyleyse, kamu düzenini korumak için konulmuş bulunan kurallar, kamu düzeni kuralları olarak nitelendirilir ve bunlara aykırılık, kamu düzenini bozduğu için cezalandırılır. Kamu düzeni, nispi ve değişken bir kavram olduğu için yer ve zamana göre içeriği değişir. Kamu düzeni kuralları hem kamu hukukunda ve hem de özel hukuk alanında bulunabilir. Önemli olan kamu düzeni hükümlerinin amacı fertlerin kişisel yararlarını değil toplum düzenini korumaktır. Bu bakımdan kamu düzeni kuralları aynı zamanda emredici kuralları da kapsar. Ancak kamu düzeni kuralları emredici hukuk kurallarından farklı olarak yabancı bir unsuru, uyrukluk veya sözleşmenin uygulanacağı toprak gibi içeren devletler özel hukukunda önemli bir rol oynar. Örneğin çok evliliğe müsaade eden bir ülkenin uyrukluğunda olan evli bir kişi Türkiye'de ikinci defa evlenmek isterse Türk hukukunda birden fazla evliliğe poligami müsaade etmeyen Türk kamu düzeni yabancı devlet hukuk kurallarının Türkiye'de uygulanmasının önüne geçer. Kamu düzeninin olumsuz etkisi. Bazen de kamu düzeni hükümleri yabancı kanunun uygulanmasına mani olduğu gibi bunun yanında Türk kamu düzeni kurallarının da olaya uygulanmasını sağlar. Kamu düzeninin önce olumsuz sonra olumlu etkisi. Bir hukuk kuralının emredici niteliğine haiz olup olmadığı, o kuralın ifade ve yazılış şeklinden veya izlenen amacın yorumundan anlaşılabilir.